rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Filistin'de yapılan zulümden ötürü bugün Yahudi gerçeğiyle ilgili konuşacağız. Evet, bu zulüm ne ilk zulümlere ne de son. Müslümanlar bu kadar gaflet ve cehalet içerisinde oldukça, bu kadar tefrika içerisinde oldukça bu son olmayacaktır. Allah Azze ve Celle bize kitabında Yahudileri uzun uzun anlatmıştı, halbuki biz kitaba bakmadık, dikkatli okumadık. Dostumuzu, düşmanımızı Kur'an'a göre tayin edecektik, etmedik. Kafamıza göre dost ve düşman tayin ettik. Düşmanlarımızın yönlendirmesiyle düşmanlarımızı ve dostlarımızı belirledik. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında kimleri dost edineceğimizi, kimleri de düşman edineceğimizi bize bildirmişti. Biz bunlara dikkat etmedik. Kur'an'ın inmiş olduğu dönemde Yahudiler İslam'ın karşısında ciddi bir güç değillerdi. Bir devletleri bile yoktu. Aşiret halinde yaşarlardı. Sevilmeyen insanlardı. Bugün dünyada sevilmedikleri gibi o gün de sevilmezlerdi. Çünkü kendilerini diğer insanlardan üstün görüyorlardı. Irkçılık yapıyorlardı. Kendilerini Allah'ın özel kulları olarak görüyorlardı. Nahnu ebnaullah ve ehibbâ'u diyorlardı. Biz Allah'ın oğullarıyız ve Allah'ın sevgilileriyiz. Onlar kendilerini böylece üstün gördüklerinden dolayı hiçbir zaman İnsanlık alemi tarafından sevilmediler. Allah Azze ve Celle neden onlardan sürekli bahseder kitabında? Kur'an'da en çok anlatılan kavim İsrailoğulları, yani Yahudiler. Bakara suresinde daha fazla görürsünüz onlarla ilgili ayetleri. Bildiğiniz gibi Bakara tertip sırasına göre baktığınızda Fatiha'dan sonra gelmektedir. Ve Kur'an'ı eline alan insan Bakara ile karşılaşmaktadır. Yani Yahudilerle. Biraz da Hristiyanlarla. Daha sonrasında Ali İmran suresinde ise daha çok Hristiyanlarla muhatap olursunuz. Onların ne olduğunu Allah Azze ve Celle orada anlatır. Hasreten Bakara ve El-İmran sureleri ehli kitabın ne olduğunu anlatır. Fakat Müslümanlar bu gözle okumak istemedikleri için, aşağılık kompleksi içerisinde olunca, cesaretlerini kaybetmiş olunca bu sureleri anlamak, hatta konuşmak bile istemediler. bunları çok indirip kaldırmadılar. Bakara'yı da unuttular, Ali İmran'ı da unuttular. Diyalog yapmaya başladılar. Kur'an'ı unuttular. Kur'an bize nasıl bir Yahudi tarif ediyordu halbuki, nasıl bir Hristiyan tarif ediyordu? Onları yaratan Allah, onların kalplerini bilmektedir. Bütün sırları bilen Allah, onların da sırlarını, planlarını bilmektedir. Ve o Allah bize bilgi veriyordu. Ama biz Allah Azze ve Celle'den, onun verdiği malumattan istifade etmek istemedik. Onlarla dost olmak istedik. Kur'an'ın indiği dönemde, evet, Yahudiler İslam'ın karşısında önemli bir güç değiller. O gün Bizans var, İran var, bir Hristiyan, biri Mecusi. Ama Allah Azze ve Celle onlardan daha ziyade Yahudilerden bize bahseder. Aslında Allah Azze ve Celle'nin onlara bu kadar ağırlık vermesinin iki önemli sebebini söyleyebiliriz. Birisi, aslında Allah Yahudileri anlatmanın ötesinde Yahudiliği, Yahudi mantığını, Yahudi kafasını ve Yahudi ahlakını anlatmaktadır. Ve Müslümanlar da bir gün gelecek, onlara benzeyecekler. Onlar kertenkelenin deliğine girseler, Efendimizin ifadesiyle, Müslümanlar da onların peşinden gidecekler. Ya Resulallah, onlar kim? Ehli kitabı mı kastediyorsun? Ya kim olacak buyurdu. Onlar kertenkelenin deliğine girseler, saçma sapan modalar üretseler, siz de onların peşinden gideceksiniz. O günler de gelecek. Aşağılık kompleksine kapılacaksınız. Gücünüzü kaybedince, tembellikleriniz yüzünden, hatalarınız yüzünden, gücünüzü kaybedince, bu sefer bu şekilde onlara karşı aşağılık kompleksine kapılacaksınız. Onların yaptığı yanlışlar bile size doğru gibi gelecek. Onlar kertenkelenin deliğine girse siz de gireceksiniz. O kadar ki onların mukallitleri durumuna geleceksiniz. Allah Azze ve Celle öncelikle Müslümanları Yahudi ahlakından muhafaza etmeye çalışmaktadır. Onun için sürekli olarak onlardan bahsedilmekte, onlar gibi olmayın denilmektedir. Dininiz, inanç esaslarınız onlardan farklı olabilir, Müslüman olabilirsiniz. İman yönünden, inanç yönünden Müslüman olabilirsiniz ancak ahlak olarak onlara benzeme ihtimaliniz var. Allah-u Teala o yüzden onlardan bahseder, Müslümanların onlara benzememesini sağlamaya çalışır. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle bilmektedir ki, Peygamberimiz zamanında da öyleydi. Hazreti İsa gelene kadar da Yahudilik ve Hristiyanlık bitirilinceye kadar ne kadar sürecekse, şu ana kadar 1400 küsur sene oldu. Daha ne kadar o dönem devam edecek bilemiyoruz. Ama Allah Azze ve Celle biliyordu ki, Efendimiz'den itibaren Hazreti İsa'nın gelmesine kadar belki de o ahlak ondan sonra bile devam edecek, bazıları tarafından sürdürülecek. Belki isimleri Yahudi, Hristiyan olmayacak ama aynı şeyi devam ettirenler olacak. Allah biliyordu ki Yahudiler Efendimiz'den itibaren en azından Hazreti İsa'nın geleceği döneme kadar yeryüzünde müfsitler olarak görev yapacaklar. Yeryüzünü fesada verecekler. Yeryüzünün ahlakı bozacaklar. Sürekli olarak savaşlar çıkmasına sebep olacaklar. Sürekli olarak İslam'a karşı kin besleyecekler, haset besleyecekler. Aynı şeytanın Hazreti Adem'e kin beslemesi gibi. Adem'i ve insanoğlunu kıskanması gibi şeytan Hazreti Adem'e ve insana neden düşmandır? Aklınca insanın yüzünden cennetten kovulduğuna inanmaktadır. Böyle iddia etmektedir. İnsanın yüzünden değil, halbuki kendi kibri yüzünden cennetten kovulmuştu. Cennetten kovan da Allah'tı, İnsan değildi. Kendini suçlayacağına Allah'ı suçladı, insanı suçladı. Ve nasıl ki o günden sonra şeytan Adem'e ve nesline düşman kesildiyse, aynen öyle Yahudiler de İslam'a düşmanlık yaptılar. Akıllarınca saltanatlarının ellerinden alındığını düşünüyorlar. Nasıl ki şeytan Adem'e düşman oldu ve dedi ki, ya Rabbi bana müsaade et. Enzirni ile yevme yub'asun. Kıyamet gününe kadar, tekrar diriliş gününe kadar bana müsaade et. Ben insanlara önlerinden, arkalarından, sollarından ve sağlarından yaklaşacağım. Onları saptıracağım. Bana kıyamet gününe kadar müsaade et demişti. Allah Azze ve Celle inneke minel munzarin buyurdu. Sen müsaade verilenlerdensin. Senin gibi başkalarına da müsaade verdim. Ama benim ihlaslı kullarım var. Muhlis ve muhles kullarım var. Allah tarafından ihlasa erdirilmiş olan samimi kullarım var. Onlara hiçbir zaman gücün yetmeyecek. Nasıl ki şeytan insana dört bir taraftan saldırıyorsa, aynı şekilde nasıl ki şeytan insanı kimini kadınla, kimini içkiyle, kimini sporla, kimini müzikle, kimini parayla, kimini makamla, herkese göre bir tuzak hazırlıyor, onunla kandırıyorsa, gençleri bir şekilde, yaşlıları başka bir şekilde kandırıyorsa, kadınları bir şekilde, erkekleri başka bir şekilde kandırıyorsa, fakiri bir şekilde, zenginleri başka bir şekilde kandırıyorsa, her balığa göre bir yem hazırlıyorsa, her balığa göre bir olta hazırlıyorsa, her balığa göre bir balıkçı, usta bir balıkçı hazırlıyorsa, aynen öyle yeryüzünde şeytanın temsilcileri olan Yahudiler ve onlarla birlikte olanlar da aynısını yapmaktadırlar ve yeryüzünde ahlakı bozmaya çalışmaktadırlar. Bir memleketi ele geçirmek istiyorsanız o memlekete kadını ve içkiyi sokun demektedirler. Kendilerinin aldığı kararlardandır bunlar. Siyonist liderlerin protokollarında bir memleketi ele geçirmek istiyorsanız o memlekete kadını ve içkiyi sokun. Kadını açın ve içkiyi yayın. Bütün fesatların temelinde, arka planında bu güç var. Bütün ideolojilerin perde arkasında onlar var. Komünizmin ortaya çıkmasının da sebebi onlar. Yeryüzünde bir takım ideolojiler ortaya attılar. Bir takım insanları tahrik ettiler. Ve onlarla bir takım ideolojiler meydana getirdiler. Yeryüzünde dinsizliği meydana getirmek istediler. Ahlakı çökertmek ve dini çökertmek. Çünkü toplumları ayakta tutanlar bunlardır. Bunları ayakta tutacak olan bu şeyleri ellerinden alırlarsa, dinlerini ve ahlaklarını ellerinden alırlarsa o toplumlara hakimiyet kurmaları kolaylaşacaktır. İşte onun için öyle yaparlar. Dinsiz ideolojiler meydana getirirler. Ahlaksız moda evleri meydana getirirler. Sahte mehdiler meydana getirirler. Kadınları oynatan, onları seyreden namussuz mehdiler meydana getirirler. Kadın düşkünü mehdiler meydana getirirler. Dini bozacak, tesettürün İslam'da olmadığını söyleyecek, başörtüsünün farz olmadığını söyleyecek, dini tahrif edecek olan namussuz mehdiler meydana getirirler. Kadın düşkünü, dans düşkünü, alemci mehdiler meydana getirirler. Dünyanın her tarafında ne kadar fitne fesat var ise, ne kadar ahlak bozuldu ise, bunların ama büyük ama küçük mutlaka payları var. Bunu kendilerine bir prensip edindiler. Bir memleketi ele geçirebilmek için orada ahlakı bozmalıyız diye karar aldılar. Dinlerini tahrif etmeliyiz diye karar verdiler. Bunlar insanlığın düşmanları. İnsanlığı bir beden gibi düşünürseniz, nasıl ki bir bedende kanserli bir kis var ise, aynen bunlar öyle. Nasıl ki o kisin kopartılması, kesilip atılması gerekiyorsa, bunlar da aynen öyle kesilip atılması gereken mikrop yuvaları. Şeytan nasıl ki Adem'e ve insana düşman olduysa, bunlar da ellerinden o sancağın alınmasından ötürü ümmet idiler. Allah onlara bu sancağı teslim etmişti. Yeryüzünde adaleti sağlayacaklardı. Farzları yerleştireceklerdi. Haramlara engel olacaklardı. Yapmadılar. Görevlerini yerine getirmediler. Ümmet olmak, yeryüzünün imamları olmak demekti. Yeryüzünün lideri olmak demekti. Sorumlu olmak demekti. Rahat rahat oturmamak demekti. Baktılar ki ümmet olmak zor. Görevlerini yerine getirmediler. Allah Azze ve Celle onlardan sancağı aldı. Bu ümmete verdi. Ondan dolayı kıskanıyorlar. Kıblenin değiştirilmesinin manası da buydu. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman 16 ay kadar bir süre Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Kıblemizdi orası bizim. Ve sonra bir takım laflardan ötürü Hazreti Peygamber de Müslümanlar da rahatsızdı. Bu Muhammed'in kendi kıblesi yok diyorlardı. Bizim kıblemize dönüyor diyorlardı. Halbuki Mescid-i Aksa da kıbledir. Şark da garp da Allah'ındır. Mescid-i Aksa da sonuçta bir mescittir. Bir peygamber tarafından inşa edilmiştir. Onların bu laflarından ötürü de hem bu laflardan kurtulmak için hem Allah Resulü Mekke'nin çocuğu, Kabe'nin çocuğu olduğu için Kabe'ye dönmek istiyordu. Ve yeryüzünde bina edilmiş olan ilk Beytullah Kabe idi. Onun için de oraya dönmek istiyordu. Kabe'nin şerefi hiçbir mescitte yoktu. Onun için de oraya dönmek istiyordu. Ve Allah Azze ve Celle kıbleyi değiştirdi. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz. Kıblenin değiştirilmesini istediğini biliyoruz. Seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Ey Resulüm, bundan böyle Mescid-i Haram tarafına doğru dön. Yüzünü o tarafa çevir. Seninle beraber olan müminler de o tarafa doğru dönsünler. Bu sadece kıblenin değiştirilmesi olayı değildi. Bu artık onlardan sancağın alınmasının ilanıydı. Artık İsrailoğullarından bu sancak alınmıştı. Artık İsmailoğullarına verilmişti. Kabe'yi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail birlikte bina etmişlerdi. Artık o taraftan alınıyordu sancak. İshak oğullarından alınıyordu sancak. Ve İsmail oğullarına veriliyordu. Bunu o gün bugündür hazmedemediler. sancağın ellerinden alınmasından bu kadar rahatsızlık duydular ama sancağı da taşımamışlardı. Bizzat kendi ellerindeki mukaddes metinlerinde bunu görebilirsiniz. Allah Azze ve Celle şu anda ellerinde okudukları o metinlerde, kitab-ı mukaddes olarak piyasaya sürdükleri, Tevrat ve Tevrat'a bağlı olan diğer metinlerde, Zebur'da aynen şöyle söyler: siz mücadele edecektiniz, yapmadınız. Cihad edecektiniz, benim uğrumda yapmadınız. Haramları engelleyecektiniz, engellemediniz. Her yaş ağacın altında zina ettiniz. Gördünüz, seslenmediniz. Sizi milletlerin arasında paylaştıracağım. Sizin üzerinizden kıyamete kadar kılıç kalkmayacak. Bunu şu anda halen ellerindeki metinlerde okumaktadırlar. Üzerinizden kılıç kalkmayacak. Kur'an buyurur ki, hiçbir zaman kendi ayaklarınızın üzerinde duramayacaksınız. Her zaman ya Allah'tan bir yardım gelince ayakta durabileceksiniz. İlla bihablim minallah, ya da insanlardan ve hablim minennes, insanlardan bir devletin yardımıyla ayakta durabileceksiniz. Avrupa'nın ve Amerika'nın yardımıyla. Yahut da içimizdeki bir takım Suudi Amerika gibi hainlerin yardımıyla. Ancak o şekilde ayakta durabileceksiniz. Başka türlü kendi gücünüzle ayakta duramayacaksınız. Cezalandırıldılar. Ellerindeki şeref alındı. Onlar kendilerini üstün ırk olarak gördükleri için de Müslümanlara bu şerefin verilmesini istemiyorlar. Kendilerini üstün ırk olarak görüyorlar. Allah'ın oğulları olarak görüyorlar. Bize ateş dokunmaz diyorlardı. Cehennem olsa da bize dokunmaz, olsa bile bize sadece 7 gün dokunur diyorlardı. Çünkü biz Allah'ın özel kullarıyız diyorlardı. Cennetin kolay yolunu bulmuşlardı. Mücadele etmeden cennetlik olmanın yolunu arıyorlardı. Farzları yapmayacaklar. Haramlardan kendilerini korumayacaklar. Allah yolunda mücadele etmeyecekler. Ve sonra da cennetin baş köşesinde oturacaklar. Böyle bir din meydana getirdiler. Bunu onlara caiz gören bir din meydana getirdiler. Allah Azze ve Celle buyurur ki onlara, madem Allah'ın oğullarıymışsınız, madem Allah'ın sevgilileriymişsiniz, o zaman neden Allah size azap edip duruyor? Haydi cevap versinler. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan itibaren, ondan evvelinden itibaren, Firavunların zulmü altında inim inim inliyorlardı. Allah Azze ve Celle onları o zulümden kurtarmak için Hazreti Musa'yı gönderdi. Musa Aleyhisselam onlara yıllarca anlattı. O kadar mucizeler gördüler ama hiçbir zaman hakiki Müslümanlar olamadılar. Hazreti Musa'nın talebesiydiler halbuki. Ama hiçbir zaman ona layık talebeler olmadılar. O kadar mucize gördüler. Asa mucizesi, asanın ejderha olması, 7 beyda Hazreti Musa elini koynuna sokar, çıkartır, bembeyaz olurdu, nur olurdu. Halbuki kendisi esmer bir insandı. Tekrar koynuna sokar, çıkartır, eski haline gelirdi. Ondan sonrasında çekirge, haşerat, kurbağa, kan, tufan. Ve sonunda denizden geçme mucizesi. Kur'an-ı Kerim 9 mucizenin verildiğini anlatır Hazreti Musa'ya. Ve Bütün bu mucizeleri görmelerine rağmen, Firavun'un da denizde boğulduğunu görmelerine rağmen, hiçbir zaman hakiki imana ulaşmadılar. Ve denizden geçer geçmez ileride bir millet gördüler, putperest. Dediler ki, ey Musa, ic'allena ilaha, bize bir ilah kıl. Bizim ilahımız yok, bunlar gibi bir ilahımız yok bizim. Bunların putları var, bizim putumuz yok. Bize bir put yap dediler. Musa aleyhisselam, Allah belanızı versin dedin. Ne biçim adamlarsınız? Yıllardır talebemsiniz. Yıllardır size tevhidi anlatıyorum. Nasıl benden bunu istersiniz? Nasıl bana bunu söylersiniz? İcallene ilahe. Bize bir ilah kıl. Allah yetmedi öyle mi? Bu kadar mucize gördünüz. Firavunların emri altında inliyordunuz. Sizi esir olarak kullanıyordu. Allah size beni gönderdi. Sizi benimle kurtardı. Ve şimdi ayrı bir devlet kurmaya doğru gidiyoruz. Firavunların zulmünden kurtaran Allah'a böyle mi şükredeceksiniz? O kadar içlerine işlemişti ki putperestlik, asırlarca firavunların zulmü altında inlemişlerdi. Ve onların yanında kala kala putperestlik onların içine işlemişti. Ve uşribu fi kulubihimul acil. Allah Azze ve Celle bu putperestliğin, bu şirkin onlara su gibi içirildiğini ifade ediyor. Nasıl ki su içerse insan bütün bedenine yayılır ya hani, bütün hücrelere kadar gider ya hani, aynen öyle bunlara o buzağı sevgisi, o putperestlik. Denizden geçince putperest bir kavim gördüler, bir put istediler Hazreti Musa'dan. Sonra Hazreti Musa aleyhisselam onlara yine anlatmaya devam etti. Peygamberlerin içerisinde en uzun yaşayan Hazreti Musa değil. Fakat en çok çeken Hazreti Musa'dır. Böyle bir ümmete düştüğü için Hazreti Nuh onun kadar çile çekmemiştir. 950 sene anlattığı halde Musa aleyhisselam bazı bilgilerden öğrendiğimize göre 40 sene kadar yaptı bu görevi. Ne kadar yaptıysa da önemli değil. Sonuçta 950 sene değil yani. Ama Hazreti Musa'nın çektiği çile hiçbir peygamber çekmedi. Bunların yüzünden, bu İsrailoğulları bu kadar mucize görmüş, bu kadar peygamberi eğitim almış, denizden de geçmiş, Firavun'un askerlerinin boğulduğunu görmüş, Rablerinin onlara yardımını görmüş. Hem de kendiler eyvah dedikleri zaman, denizle Firavun arasında kaldıklarında Allah'a güvenememiş, tevekkül edememiş ve eyvah demişlerdi. Yakalandık ey Musa. Musa aleyhisselam kelle demişti. Sizin eyvahınızı reddediyorum. İnne ma'ye Rabbi seyehdin. Rabbim benimle beraberdir, bana mutlaka yol gösterecektir. Ve göstermedi mi? Deniz yarılmadı mı? Bunu duymadılar mı Musa'dan? Bunu görmediler mi? Ama az sonra bir putperest millet görünce tekrar put istediler Hazreti Musa'dan. Bunlar böyleydiler. Hazreti Musa bunların elinden çok çekti. Ve sonunda ey Rabbim, bu zalimlerle benim aramı ayır dedi. Onlara beddua etti. Bir peygamber kendi ümmetine beddua eder mi? Dayanamadı, çıldırdı. Ayır dedi benimle bunların arasını. Bugün Müslümanlar bunlara bakıyorlar. İsrail şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyorlar. Bunlar kendi peygamberlerini öldürüyorlardı. Filistinliler öldürmüşler çok mu? Bunların tarihi bununla dolu. Allah bize bunları yüzlerce ayetiyle anlattı. Biz anlamak istemedik, onları dost edindik.
cezamızı çekiyoruz. Allah bize kefaret ödetiyor. İyice anlayalım diye hala anlamayanlarımız var. Hala onları dost edinenler var. Hala Amerika'nın, İsrail'in aleyhinde bir kelime konuşmayanlar var. Hala Amerika ve İsrail dostumuz diyenler var. Daha böyle diyenlerimiz oldukça bu zulümler devam edecek, kefaret ödemeye devam edeceğiz. Ceza ne zaman biter? İmtihan ne zaman biter? Talebe öğrendiği zaman biter. Sınıfı geçtiği zaman biter. Anlaması gerekeni anladığında biter. Biz anladık mı ki imtihanımız bitsin? Anladık mı ki bitsin? Hala Amerika dostumuz diyorlar. İsrail'e dost diyorlar. Tarihin her döneminde Mehdilik iddia eden sahtekarlar ola gelmiştir. Bu dönemlerde de Mehdilik iddia eden sahtekarlar var. İsrail'e dostluk gösterisinde bulunanlar var. İsrail'e dokundurtmayız diyen alçak Mehdiler var. Hala anlamayanlar var. O alçak Mehdiler, o namussuzlar, o kadın düşkünü Mehdi bozuntuları bilsinler ki Amerika'da, İsrail'de bugüne kadar çok dostlarını sattı, seni de satması yakındır. Yakında göreceksin, seni de satacak İsrail. İşte ben buradan söylüyorum, yakında satılacaksın, satılmaya hazır ol. Bu yaptıklarınız yanınıza kalmayacak. Her kim kafirle dost oldu ise cezasını da gördü. Bugüne kadar niceleri belasını buldu. Ancak Müslümanların, samimi olanlarının artık anlaması gerekmez mi? Ne zaman anlayacağız bunların bu olduğunu? Zannediyoruz ki onlar Kur'an'ın anlattığı o İsrailoğulları o zamankiler. Öyle zannediyoruz. Bazı kimseler, bazı hocalar da buna dahil. Bazıları ahlakı bozar, bazıları dini bozar. Dini bozanlar ahlakı bozanlardan daha tehlikelidirler. Bunlardan bir kısmı Kur'an'a tarihselci yaklaşalım diyorlar. Mesela Yahudilerle ilgili ayetleri gördüğümüz zaman o günküler içindir diyelim, bugünkü Yahudileri kastetmiyor diyelim. Tarihselci bakalım diyorlar. Söyler misiniz? Tevrat mı değişti? İncil mi değişti? Yahudi mi değişti? Hristiyan mı değişti? Onlar değişmediğine göre Kur'an'ın anlattığı 3000 sene evvelki Yahudi neyse 2000 sene evvelki Yahudi de oydu. Hazreti İsa'yı da öldürmek istediler. Aradan 1000 sene, 1200 sene geçmiş Hazreti Musa'dan sonra bu arada yüzlerce belki binlerce peygamberi öldürdüler. Hiç değişmemişler demek ki. Kur'an onu anlatırken buyurur ki يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ Haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Kimi peygamberleri koyun gibi kestiler. Zekeriyalar, Yahyalar. Hazreti İsa der ki Allah beni size gönderdi ki ey İsrailoğulları. Hazreti İsa da İsrailoğullarının peygamberlerindendir yani. Allah beni size gönderdi ki, ey Allah'ın belaları. Allah beni size gönderdi ki, nasıl ki tavuk civcivlerini kanatlarının altına alır ya hani, onları korur. sizi kanatlarımın altına alayım, adam edeyim. Adam olmak istemiyorsunuz, beni de öldürmek istiyorsunuz. İncil'de geçiyor. Bu İncil'i okuyorlar. Hristiyanlar menfaatleri gereği Yahudilerle birlikteler. Yoksa kendi ilahlarını, kendilerinin ilah gördüğü İsa'yı onlara göre Yahudiler öldürmeyi başardılar, çarmıha gerdiler. Madem ki ilahınızı öldürmüş, acılar içinde çarmıha germiş bu Yahudiler, o halde neden onlarla dost oluyorsunuz? İslam'a karşı birleşiyorlar. Çünkü hepsi şirk dinidir. Bir tek İslam yeryüzünde tevhid dinidir. Hepsi müşriktirler. Bir tek İslam tevhidi savunmaktadır. İslam'a karşı o yüzden birleşmektedirler. Yoksa kendilerinin Tanrı dediği İsa'yı öldürdüler onlara göre. Yahudiler. Bize göre öldüremediler. Allah İsa'yı kurtardı ama onlara göre İsa'yı Yahudiler çarmıha gerdiler. Ellerine ayaklarına çiviler çaktılar. Güneşte bıraktılar. Acılar çekerek ölmesini sağladılar. Madem ki böyle inanıyorsunuz, o halde neden onlarla dostsunuz? Bazıları Kur'an'da anlatılan Yahudiler, onlar kötüydü, sanki şimdikiler iyi gibi konuşuyorlar. Kur'an'a tarihselci bakalım diyorlar. Öyle bakacak olursanız eğer, o zaman Kur'an'ın büyük bir kısmını haşa çöpe atmanız gerekir. Yahudilerle ilgili ayetleri o zaman, o zamankiler için anlarsanız, onları saf dışı ederseniz, o kadar yüzlerce ayeti, münafıklarla ilgili ayetleri o günkü münafıklarla ilgilidir diye anlarsanız, bugünkü münafıkları içermiyor diye anlarsanız, onları kapsamıyor derseniz, yüzlerce ayet de öyle gider. Putperestlerle ilgili ayetleri o günküler için anlarsanız, yüzlerce ayet de öyle gider. Hristiyanlarla ilgili ayetleri o günküler içindir derseniz, böyle böyle Kur'an'ın büyük bir çoğunluğunu iptal etmiş olursunuz. Ne konuştuğunuzun farkında mısınız? Hem sonra Yahudi mi değişti, Tevrat mı değişti? İşte Hazreti Musa dönemini Kur'an bize anlatıyor. Musa Aleyhisselam'a bile neler yaptılar. Denizden geçtikten sonra putperest olmak istediler. Sonra aradan bir zaman geçti. Musa Aleyhisselam onlara kızdı, tekrar anlattı. Kur'an'a bakarsanız en kızgın peygamber Hazreti Musa'dır. Ancak kızdıran mı suçludur, kızan mı? Böyle bir ümmeti olunca Hazreti Musa ne yapsın? Dayanamıyordu artık. 40 gece dağa çıkmıştı Hazreti Musa. Allah Azze ve Celle onu 40 gece dağa davet etti. 30 gün ibadet etti, oruç tuttu. 10 gün daha ilave edildi, 40'a tamamlandı ve son 10 günde kendisine Tevrat verildi. Döndü geldi, Tevrat elinde, Hazreti Musa mutlu bir şekilde Rabbinden kitap almış olarak döndü geldi. Bir medeniyet kuracaktı o güzelim kitapla. Bir de ne görsün? 40 gece onlardan ayrıldığı zaman onların tekrar putperest olduklarını gördü. Onlardan Samiri adında biri altın topladı. Dedi ki Musa gitti gelmiyor, herhalde ölmüş olsa gerek. Bize bir ilah lazım, ilahsız kaldık. Senin ilahın Musa mıydı ki? Hiçbir zaman kalplerine iman girmedi. İlahsız kaldık, bize bir ilah lazım dediler. Altın toplayalım dediler.
topladılar, erittiler altını. Modele döktüler. Buzağı şeklinde bir şey yaptılar. İşte bu bizim ilahımız olsun dediler. Allah sizin belanızı versin. Musa aleyhisselam döndü geldi. Baktı ki tekrar putperest olmuşlar. Öyle sinirlendi. Kendinden geçmiş.
Elindeki Tevrat'ı, o kutsal kitabı fırlattı attı. Çıldırmıştı Hazreti Musa adeta. Tuttu abisi Hazreti Harun'un sakallarından. Sen buna nasıl müsaade ettin dedi.
Abisiydi halbuki. Ama Hazreti Musa'nın makamı ondan çok daha yüksekti. Yaş olarak o büyüktü ama makam olarak Hazreti Musa büyüktü. Dedi ki Hazreti Harun, ey anamın oğlu. Musa'ya böyle seslendi. Ey anamın oğlu. Ben bu alçakların karşısında rezil etme. Bunlar alçak. Sen bunları bilmiyor musun?
Ben bunlara engel olmaya çalıştım. Beni de öldüreceklerdi. Canımı zor kurtardım bunların elinden.
Hazreti Musa kendine geldi. Sakinleşti. Tevrat'ı geri aldı. Ya Rabbi beni de affet, kardeşimi de affet dedi. Ve bizimle bu zalimlerin arasını ayır ya Rabbi dedi.
Dayanamıyorum. Böyle bir ümmete dayanamıyorum.
40 gece aralarından ayrıldım. Tekrar kafir oldular. Allah Azze ve Celle ondan dolayı bunlardan bu sancağı aldı. Bu anlatılanlar o günküler için öyle mi? Sonrakiler değişti mi? Musa aleyhisselam bugünden 3000 sene kadar evvel gelmişti yaklaşık. İsa aleyhisselam da 2000 sene evvel geldi. Aralarında 1000 sene var, 1000-1200 sene kadar zaman var. Hiç değiştiler mi bu arada? 1000-1200 sene boyunca peygamber öldürdüler. Kur'an-ı Kerim buyurur ki,
her ne zaman bir peygamber gelseydi onlara, onların nefislerinin hoşuna gitmeyen bir şey söylediği zaman peygamber, şu haramdır, şu farzdır dediğinde, şunu yapmayın dediğinde, ya o peygamberleri öldürüyorlardı ya da inkar ediyorlardı.
Hangi peygamber onların hoşuna gitmeyen bir şey dediyse öldürdüler. Tefsirlerde geçen bazı rivayetlere göre bazen olurmuş ki günde 300 peygamber birden öldürürlermiş. Rivayetler zayıf olabilir, önemli değil ama bunların çok peygamber öldürdüğünü Kur'an da söylüyor. Ve Allah Azze ve Celle onların değişmediğini bize anlatıyor yani. 3000 sene evvel ne idilerse, 2000 sene evvel Hazreti İsa'yı öldürmek istediler, Zekeriya'yı, Yahya'yı öldürdüler. İsa'ya geldi sıra, Allah İsa'yı kurtarmasa onu da öldüreceklerdi. Dinsizlerle, Romalı generallerle, hükümdarlarla ittifak ettiler.
Romalı putperestlerle ittifak ettiler, Hazreti İsa'nın aleyhinde ittifak yaptılar.
Hazreti İsa'nın onlar tarafından öldürülmesini istediler. Kralları Hazreti İsa'ya karşı kışkırttılar. Dönemin krallarını. Hazreti İsa'ya kadar durumları bu. Peygamberimize kadar olan duruma bakalım. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra da peygamberimiz geldi. Bir şey değişti mi acaba? Hazreti Musa'dan itibaren sayarsanız yaklaşık 1800 sene kadar. Bu 1800 sene zarfında hiçbir şey değişti mi acaba Yahudilerde? Bakınız peygamberimize de aynısını yaptılar. Beni Kaynuka, beni Nadır, beni Kureyza Yahudileri. Bu Beni Kaynuka Medine'nin içinde bazı semtlerde oturuyordu. Öbürleri de Medine civarında birkaç kilometre uzaklıkta kaleleri vardı. Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman bunlarla anlaşma imzalamıştı. Medine'ye bir saldırı olduğu zaman birlikte savunacağız. Birbirimize hıyanet etmeyeceğiz. Şöyle yapmayacağız, böyle yapmayacağız. Haklarımızı çiğnemeyeceğiz. Birbirimize karşı saygılı olacağız. İnsanca yaşayacağız. Anlaşma imzalamışlardı. Beni Kaynuka alçakları, bir gün bir Müslüman kadın onların pazarına gitmiş bir şeyler alıyordu. Bir alçak, onlardan bir alçak. Kadın haberi yok, arkasından eteğini sırtına kaldırdı, iğneledi. Kadıncağız kalkınca üstü başı açıldı. Kadın feryat etti. Bir rivayet böyle, başka rivayette başörtüsünü çekmiş alçak. Halbuki onlara verilen şeriatta da başörtüsü var. Onlara verilen kitapta da kadınların örtünmesi gerekiyor baştan tırnağa. Buna rağmen bir Müslüman kadını bu şekilde açtılar. Kadın feryat edince, yardım isteyince oradan bir Müslüman erkek koştu ve o kafiri gebertti. Bunun üzerine onlar da o Müslümanın üzerine hücum ettiler, Müslümanı orada şehit ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların kalesini, onların mahallesini muhasara etti. Kuşattı. Ve 15 gün kadar dayanabildiler. Ondan sonra teslim olmak zorunda kaldılar. Ve Allah Resulü onları oradan sürgün etti. Defolun dedi buralardan. İsteseydi hepsinin kafasını kesebilirdi. Ama yine de onlara müsaade etti. Defolun gidin dedi. Artık burada yaşayamazsınız. Bu alçaklıktan sonra izin vermem artık. Anlaşmayı bozdunuz. Sonra ardından Beni Nadir. Beni Nadir Yahudiler de benzeri bir şey yaptılar. Bir Müslümanı öldürmüşlerdi. İki Müslümanı. Onun fidyesini ödemeleri gerekiyordu. Efendimiz ashabından birkaç kişiyle birlikte onların mahallesine gitti ve dedi fidyeyi ödeyin. Resulullah bizatihi bazen böyle meselelerle kendisi ilgileniyordu. Gitti fidyeyi istedi. Tamam dediler, siz şöyle buyurun oturun şu gölgelik yerde. Biz size yemek de ikram edelim, fidyeyi de ödeyelim dediler. Sonra birer birer Müslümanların yanından kalkıp uzaklaştılar. Müslümanlar yalnız kaldı. Farkında değillerdi. Halbuki onlar toplantı yapmaya gitmişlerdi. Toplantıda karar aldılar alçaklar. Dediler ki Muhammed'i bu kadar yalnız bir daha bulamayız. Her zaman etrafında bir sürü sahabesi var. Bu kadar az sayıda adam etrafında olduğu azdır. Fırsat bu fırsat. Hem de duvarın altında oturuyor, duvarın gölgesinde. Kim çıkacak dama, oradan bir kayayı, bir taşı onun başına bırakacak. Anlaştılar. Öyle yapmayı birisi söz verdi. Amr adında biri. Allah Azze ve Celle Cebrail ile Peygamberimize haber etti. Efendimiz birden kalkıverdi yerinden. O birden kalkınca sahabe de birden kalktılar. Uzaklaştılar. Suikast gerçekleşemedi. Ve Allah Azze ve Celle Efendimizin Beni Nadir kuşatmasını istedi. Ve Beni Nadir kuşatıldı. Ve ondan sonra onlar da ne yapacaklarını düşünürlerken kaleleri vardı, kalenin içindeydiler. Güvenlikli bir yerdeydiler. Akıllarınca kendilerini savaşçı zannediyorlardı. Biz başkalarına benzemeyiz ya Muhammed diyorlardı. Bizimle savaşırsan görürsün gününü diyorlardı. Ama kuşatıldıkları zaman sesleri solukları kesildi. Bunlar hep böyledirler. Aslında korkaktırlar. Ayette buyuruyor ki onlar sizinle hiçbir zaman göğüs göğüse savaşamazlar. Onlar her zaman kariyelerde muhassana olan, yani müstahkem kalelerin arkasında, yani
kuvvetli kalelerin arkasında sizinle savaşabilirler. Siperlerin arkasında sizinle savaşabilirler. Sizinle hiçbir zaman erkek gibi savaşamazlar. Kalelerine sığındılar. Hani savaşı çok iyi bilirdiniz. Münafıkların reisi Abdullah İbni Bey İbni Sellül'den onlara haber gitti. Teslim olmayın diyordu. Münafık da fırsat bekliyor. O da münafıklığını gösterdi. Size yardım edeceğiz dedi. Şu kadar adamla yardıma geliyorum. Korkmayın dedi. Beklediler, beklediler. 15 gün, 20 gün, 25 gün. Yardım vardım geldiği yok. Teslim olmak zorunda kaldılar. Allah Resulü onları da oradan sürgün etti. Beni Kureyza Yahudilerim. Onlar da ittifak etmişlerdi Müslümanlarla saldırmazlık anlaşması ve Medine'ye bir saldırı olduğunda birlikte savunacaklardı Medine'yi. Onlar da sözlerini yediler Hendek Savaşı sırasında. Hendek Savaşı'nda Müslümanlar arkadan vurmaya kalktılar. Anlaşmayı bozdular. Mekkeliler saldırıya geçtikleri zaman Hendek'in karşı tarafına kadar geldiklerinde haber göndermişlerdi Beni Kureyza reisine. Bize yardım edin, siz arkadan vurun, biz de buradan saldırıya geçelim. Beni Kureyza'nın reisi alçak şunu demişti. Ben Muhammed'den bugüne kadar vefadan ve sadakatten başka bir şey görmedim. Bey alçak, madem ki böyle, madem ki ondan hıyanet görmedin, kendin ifade ediyorsun, o zaman nasıl bu ihaneti yaptın? Düşündü taşındı. Müslümanlardan kurtulmanın daha doğru olacağını düşündü. Ondan sonra hıyanet etmeye karar verdi. Ve Hendek'in karşısındaki 10 bin kişilik Mekke ordusu perişan oldular. Allah Azze ve Celle bir kuvvetli rüzgar gönderdi. Onların çadırlarını darmadağın etti. Perişan oldular. Defolup gitmek zorunda kaldılar. Onlar gidince, o savaş bitince Peygamberimiz evine döndü. Zırhını çıkartıyordu ki Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed dedi, ne yapıyorsun? Efendimiz dedi ki, zırhımı çıkarıyorum. Savaş bitti. Cebrail aleyhisselam dedi ki, ya Resulallah, biz melekler daha zırhımızı çıkarmadık. Siz de çıkarmayacaksınız. Rabbin sana Beni Kureyza'yı hedef gösteriyor. Beni Kureyza üzerine hücum edeceksiniz. Hıyanetin cezasını derhal vereceksiniz. Yanlarına bırakmayacaksınız. Hainlerin cezası verilmelidir. Onların yanına bunu bırakmayacaksınız. Efendimiz emir verdi ordusuna, Beni Kureyza'yı muhasara ettiler. Teslim olmadılar önce, sonra teslim olmak zorunda kaldılar ama dediler ki, bizim hakkımızda başkası hüküm versin, bizi seven birisi, yaptığımız bu hıyanetle ilgili. Daha evvel Evs kabilesinin reisi olan Sa'd bin Muaz, İslam'dan evvel o kabilenin reisiydi. Yahudilerle çok iyi dosttu. O yüzden Efendimiz onu tayin etti. Dedi, siz Sa'd'ı seversiniz öyle değil mi? Sa'd bin Muaz İslam'dan evvel sizinle dosttu öyle değil mi? Hakkınızda o hüküm versin ister misiniz? Sa'd bin Muaz da yaralanmıştı Hendek Savaşı sırasında. Tamam dedi Yahudiler. Sa'd bin Muaz'a güveniyorlardı. Eski dostlarıydı nasılsa, mutlaka merhametli bir hüküm verecek diye düşündüler. Efendimiz Sa'd bin Muaz'a haber gönderdi. Gelsin dedi. Geliyordu Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Daha sonra o yaradan dolayı şehit düşecektir kendisi. Geliyordu eşeğin üzerinde. Efendimiz onu görünce Sa'd bin Muaz'ın kıymetini biliyordu Resulullah. Kalkın dedi, efendinizi karşılayın. Bu sizin daha evvel büyüğünüzdü. Sizin efendinizdi. Kalkın onu ayakta karşılayın. Gidip onu karşıladılar. Sa'd bin Muaz'a hüküm ver dedi Resulullah. Hüküm verme hakkını sana veriyorum. Sen hüküm vereceksin. Sa'd bin Muaz dedi ki, bugün Allah'ın ve Resulünün memnun olacağı hüküm verilecektir. Onların erkekleri kesilecek, kadınları ve çocukları da esir alınacaktır. Herkes dondu kaldı. Yahudiler şaşırdılar. Sa'd bin Muaz onların dostuydu halbuki. Ama o İslam'dan evveldi. Sa'd bin Muaz'ın dostu Allah'tı, Resulüydü, müminlerdi. Ve kılıçtan geçirildiler. Hüküm yerine getirildi. Hazreti Musa döneminde öyleler, Hazreti İsa döneminde şöyleler, Peygamberimiz döneminde de böyleler, halen de öyleler. Sürekli anlaşmayı bozuyorlar. Sürekli anlaşmayı bozuyorlar. Allah Azze ve Celle onların karaktersizliğini anlatırken, onların stratejilerini ya da anlatırken, buyurur ki, her ne vakit savaş ateşini yaksaydılar, Allah etfehallah, Allah onların o savaş ateşini söndürürdü. Onların stratejisi bu demek ki. Onlar her ne vakit savaş ateşini tutuştursaydılar şimdiki gibi, etfehallah, Allah onların savaş ateşini söndürdü. Her zaman cinayet taraftarı bir devlet oldular. Bir topluluk oldular. Hiçbir zaman merhametli olmadılar. Bugün Müslümanlar şaşırıyorlar. Niye şaşırıyorlar ki? Bunların tarihi böyle zaten. 3000 yıldır değişmemişler ki. Nesilden nesile bu ahlaksızlık aktarılıyor. Tevrat değişmedi ki. Ellerindeki yani o bozdukları Tevrat şu anda ellerinde. O Tevrat'a göre davranıyorlar. O Tevrat zaten o bozulmuş muharref Tevrat. Kur'an'ın ifadesiyle yuharrifun el kelime an mevadi'i, kelimeleri tahrif ediyor, yerlerinden kaydırıyor, tahrif ediyor. Manayı bozuyorlardı. Yektubuna bi eydihim, elleriyle yazıyorlar. Summa yekulun haza min indillah. Sonra diyorlar ki bu Allah katındandır. Hep bunlar böyleydiler. Allah Azze ve Celle onların ayetleri değiştirdiklerini ifade ediyor. O değiştirilmiş olan Tevrat'a göre davranıyorlar. Ve o Tevrat'ta Hazreti Musa'yı nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Hırsızlığı emreden bir peygamber. Firavun'un zulmünden kaçacaklardı ya hani geceleyin. Musa aleyhisselam onlara demiş ki, bu gece kaçacağız. Onun için gidin, Mısır halkından, bizden olmayan, İsrail oğullarından olmayan, Firavun'un milletinden olan, Kıptilerden olan, Mısırlılar diyorlar onlar, Mısırlılardan kadınlarınız, altın istesin, bugün düğünümüz var desin, kınamız var desin, bir şey bahane etsin, para isteyin, borç isteyin, altın isteyin, gümüş isteyin, elbise isteyin, en kıymetli şeylerini alın, bu gece kaçacağız. Bu nasıl bir peygamber? Bunlar kendi peygamberlerini bile böyle hırsız durumuna düşürüyorlar. Neden biliyor musunuz? Kendileri de dünyayı sömürdükleri zaman Tevrat'a dayanmış olmak istiyorlar. Tevrat'ta da böyle demek istiyorlar. Hazreti Musa da böyle emretti demek istiyorlar. Dolayısıyla yaptığımız normaldir demek istiyorlar. Yani biz Tevrat'a aykırı bir şey yapmıyoruz. Tevrat'ta da zaten Musa böyle emretmişti. Başkalarını soyun, soğana çevirin. Bir peygamber böyle davranır mı? Şimdi peygamberlerinin bunu yaptığına inananlar, kendileri bunun daha misli mislini yapmaz mı? Adamların dini bu.
Tevrat bunu söylüyor onlara. Tevrat'ın 10 emrini söylüyorlar. Bir takım diyalogçular. 10 emri varmış Tevrat'ın. Tevrat'ın 10 emrine kurban olsunlar.
Tevrat'ın 10 emrinden biri öldürmeyeceksin.
O gün bugündür öldürürler.
Tevrat'ın bir emri çalmayacaksın.
10 emrinden biri de bu. Halbuki dünyayı sömürmektedirler.
Her türlü modern yollarla çalmaktadırlar.
Ve kendi Tevratlarına göre Musa Aleyhisselam bile hırsızlığı emretmiştir.
10 emre göre zina etmeyeceksin.
Halbuki kendileri dünyada zinayı çoğaltmaktadırlar. 10 emirmiş. Bizim yani Kur'an'daki emirlere uygunmuş o 10 emir. Diyelim ki uygun. Onlar o 10 emre göre mi yaşıyorlar? Diyalogda başarılı olabilmek için gerçeklere gözlerini kapatanlar.
Düşmanlarını dost görmek isteyen gafiller ve cahiller.
Düşmanlarının gerçek yüzünü görmek cesaretini gösteremeyen korkaklar. Onları oldukları gibi kabul ederlerse,
gerçeği olduğu gibi çıplak gerçeği görürlerse, onlarla karşı karşıya gelmek, savaş yapmak zorunda kalacaklar. Bunu göze alamayanlar Kur'an'ı değiştiriyor. Manayı değiştiriyor. Kur'an'ın ayetlerini tarihselci anlayalım diyor.
O günküler için diyelim, bugünküler anlamayalım, bugünkülerle dost olalım diyorlar. Gerçekleri görmeye tahammül edemeyenler, savaşı göze alamayanlar, mücadeleyi göze alamayanlar, onlarla dost olmayı kabul edenler, hiçbir zaman onlar dost olmadılar da olmayacaklar da. Allah Azze ve Celle onların aslında korkak olduklarını ifade ettiği halde bugün görüyorsunuz ki hiç de korkmuyorlar bizden. Halbuki Kur'an onlara korkak diyordu. Onlar sizinle hiçbir zaman cemiyen olarak bile, toplu olarak bile savaşamazlar diyor. Karşı karşıya göğüs göğüse savaşamazlar. Kur'an'ın hükmü bu. Onlar sizinle ancak kura muhassane, mustahkem kaleler, şehirlerin arkasında ev min verayı cudur ya da cidarların, siperlerin arkasından savaşabilirler. Böyle buyurulduğu halde bugün onların böyle saldırgan olduğunu görüyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Kur'an-ı Kerim sizinle savaşamazlar diyordu. Hakiki imana ulaşmış sahabe-i kiram ile, hakiki imana ulaşmış olsaydık bizimle de savaşamayacaklardı.
Eğer Avrupa ve Amerika arkalarında olmasaydı yine savaşamayacaklardı. Eğer Müslümanlar gaflet ve cehalet ve hıyanet içinde olmasaydılar yine bunları yapamayacaklardı.
Ama her tarafta hainler var.
İran'ı düşman edinmiş olan Suudi Amerika neden bu meselede tarafsız davranıyor? İsrail'e bir şey söylemiyor.
Mezhep savaşları başlatmayı biliyorlar. İran'ı kafir görüyorlar. Herhalde İsrail'i Müslüman görüyorlar.
Ehl-i sünnetten olan nice Müslümanları düşman ediyor, düşman görüyorlar. İhvan-ı Müslümine düşmanlık yapıyorlar. Ehl-i sünnet hareketleri düşman olarak görüyorlar. Vahhabi olmayan, Selefi olmayan hareketleri düşman olarak görüyorlar. onlara karşı bir takım örgütler meydana getiriyor, destekliyorlar, silahlar veriyorlar. Amerika ile birlikte bu projeleri gerçekleştirenler, İslam'a hizmet edeceğiz diye iddiada bulunanlar, İslam devleti kurmak için çalışıyoruz diyenler,
neden İsrail'e karşı bir kelime konuşmazlar? Kimlerin piyonu oldukları meydandadır. Orta Doğu'nun her tarafında diktatör sistemler meydana getirdiler. Bu tesadüf müdür? Gidin Suriye'ye diktatörlük, krallık, Ürdün krallık, Arabistan krallık, Libya krallık, Irak krallık, Birleşik Arap Emirlikleri krallık, Kuveyt krallık, sayın daha diğerlerini, Fas'ı, Tunus'u, Cezayir hepsi. Her tarafta krallıklar olması tesadüf müdür? Bu krallıklarla Avrupa ve Amerika kendi menfaatlerini koruyabilmektedir.
Bu krallar Amerika'nın, Avrupa'nın, İsrail'in güdümünden
halklarına karşı, kendi halklarına karşı aslan kesilen ama dış güçlere karşı ah buyurun keltlik yapan krallar. Bunlar halklarına karşı kral kesilirler, aslan kesilirler. Ama çakaldırlar aslında. Başkalarının çakallığını yapmaktadırlar.
Onlara güvenerek kendi halklarına diktatörlük yapar, zulmederler.
Ama İsrail'in karşısına gıkları çıkmaz. Yalandan bir iki beyanat verirler.
Hiçbir zaman
son 20-30 yıl içerisinde Hüsnü Mübarek dönemi, hatta ondan öncesinden de başlar,
uzun zamandır hiçbir zaman Mısır gerçekte Filistin davasının yanında yer almamıştır. Hiçbir zaman Suriye gerçekte Filistin davasının yanında yer almamıştır. 67'den itibaren,
en azından 67'den sonra bu böyledir. Arap-İsrail savaşı denilen, o birkaç günde biten, o iğrenç, hıyanetle dolu, o utanç, o yüz karası olan o savaştan sonra gerçekte hiçbir zaman Mısır'da, Suriye'de Filistin halkının yanında yer almamıştır.
Türkiye'de buna dahildir şu son birkaç sene dışında.
Şu son birkaç yıldır Filistin davasının yanında samimi olarak yer alıyor olsa bile, ondan öncesinde 47'lerden itibaren
Türkiye'de gerçekte Filistin davasının yanında yer almamıştır.
Laftadır bunlar sadece. O yüzden bu daha çok devam eder. Şu anda belki Türkiye samimi olarak Filistin davasını üstleniyor olabilir ama yalnız kalmıştır. Birlik beraberlik yoktur. Diktatörler kendi diktatörlüklerini koruyabilmek için İsrail'e güzel görünmek zorundadırlar.
Çok iyi bilmektedirler ki Ürdün'ün diktatörü, Arabistan'ın diktatörü, Libya'nın diktatörü
ve diğer bütün diktatörler çok iyi bilmektedirler ki bu saltanatı Amerika'ya ve İsrail'e borçludurlar.
Çok iyi bilmektedirler ki kendilerini onlar o makama getirmiştir. Çok iyi bilmektedirler ki halkları kendilerini sevmemektedir. Çok iyi bilmektedirler ki Amerika ve Avrupa isterse o halkları sokağa döker ve onları ipe çeker.
Bunu bilmektedirler. Ne Allah'a dayanmaktadırlar ne de halklarına dayanmaktadırlar.
Dolayısıyla mecburen sırtlarını kafire dayamak zorundadırlar.
Sırtlarını kafire dayayanlar İsrail'e bir şey diyebilir mi? Durum budur. Ve kıymetli kardeşlerim, Yahudinin ne olduğunu bir sohbette anlatmak mümkün değil. Size onlarca, yüzlerce ayet anlatmam lazım Yahudi'yi anlatmak için. Kur'an'da en çok anlatılan millet bunlar dedim. Bunlarla ilgili çok ayet var. Bunların ahlakına çok girmedim aslında. Ahlakları da ayrı bir mesele. Ben bunların hıyanetleriyle ilgili bazı noktalara temas ettim. Ben bunların itaatsizliğiyle ilgili temas ettim bazı şeylere. Musa aleyhisselam diyordu ki onlara, dinleyin ve itaat edin. Diyorlardı ki, semi'na ve asayna. Dinledik, isyan ettik sana. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Peygamberlerine bunu söylüyorlardı. Güya onun peygamber olduğuna da inanıyorlardı. Güya inanıyorlardı, semi'na ve asayna diyorlardı. Peygamberlerine bir takım isteklerde bulunuyorlardı. Peygamberleri Hazreti Musa aleyhisselam onlara diyordu ki, girin şu şehre, girin şuraya, Allah orayı size vaat ediyor, Filistin topraklarını. 3000 sene evvel onlara vaat edilmişti. Ama onlar feshab ente ve rabbuke fekatile dediler. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. Orada kuvvetli bir millet var. Biz onlarla savaşamayız. İnne hâhune kaidun. Biz burada oturuyoruz dediler. Sen ve Rabbin gidin beraber savaşın. Bunlar bu kadar korkak. Peygamberlerine böyle söyleyecek kadar da edepsiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın diyenler bugün nasıl olmuş da böyle cesur kesilmişler? Arkalarında büyük güçler olmasa ve Müslümanların da hain devletleri olmasa bunlar böyle davranabilir mi? O zaman Hazreti Musa aralarında olduğu halde sen ve Rabbin gidin beraber savaşın diyen, biz savaşamayız diyen, onlar, bakın ifadeye bakın, onlar çıkarlarsa biz gireriz diyorlardı. Lafa bakın lafa. Onlar çıkarlarsa biz gireriz. Onlar çıkmazsa biz giremeyiz diyorlardı. Onlar çıkar mı? O kadar korkaklardı ki onların çıkmasını bekleyelim diyorlardı. Kendiliklerinden çıkarlarsa gireriz. Yoksa biz savaşamayız diyorlardı. Bunlar buydu. Peygamberlerine böyle söyleyenler, terbiyesizlik yapanlar, peygamberlerine iftira atanlar, Hazreti Musa bize hırsızlığı emretti diyenler, kendilerinin hırsızlığına bir gerekçe bulabilmek için peygamberlerine bile hırsızlık yaptıran alçaklar, kutsal kitaplarına bunu sokan alçaklar, Allah hakkında da ne dediler? Yedullahi mağlule, Allah'ın eli sıkıdır, Allah cimridir dediler. Allah belanızı versin. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, onlar lanete uğradılar. Bu laflarından ötürü lanetlendiler. Bel yedâhu mebsûteten. Allah'ın eli sıkı değil. Allah'ın eli açıktır. Her gün veriyor, veriyor, veriyor, veriyor. Her gün bunca nimet veren Allah'a bile cimri dediler. Bunlar senin çocuğunu öldürmüş çok mu? Bunlar Allah'a böyle söylüyor. Bunlar peygamberlerini öldürüyor. Bunlar kitaplarını tahrif ediyor. Bunlar dünyanın baş belası. Bunlar kanserli bir hücre. O günküler öyle de bugünküler öyle değil mi? Bugünküler daha beş beterini yapıyorlar. Geçmişte yapılmayanları da yapıyorlar. Daha bunların yaptıklarını çok sayabilirim. Bunların yaptıkları birkaç sohbete bitecek gibi değildir. Açın Kur'an'a bakın, kendiniz de göreceksiniz. Ancak bütün bunlardan çıkarılması gereken nedir? Ümitsizlik mi acaba? Amerika böyle, Avrupa böyleyken İsrail'de böyle olacak. O halde ümitsiz mi olmalıyız? Bu işin sonu ne olacak? Kısa zamanda ne olacak bilemeyiz, ancak ileride şöyle olacağını biliyoruz. Uzun vadede ne olacağını Resulullah bize bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi aleyhisselam gelecek. Sahte Mehdi değil, gerçek Mehdi. Kadın düşkünü Mehdi değil, gerçek Mehdi. Kadınları çırılçıplak oynatan Mehdiler değil, gerçek Mehdi. Alçaklar, namussuzlar, şerefsizler değil, gerçek Mehdi.
Mehdi İsrail düşmanı olacak ve Yahudilerle savaşacak. Hazreti İsa ile birlikte olacak. Onunla birlikte Yahudilerin kökü kazınacak. Allah Resulü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Yahudilerle savaşacağını ifade ettiği halde Yahudi dostu Mehdiler türedi. Mehdi dediğin Yahudilere düşman olur. Yahudi dostu Mehdi olabilir mi? Ancak olsa olsa Yahudi ajanı olabilir.
Bakın hadislere. Hazreti İsa Aleyhisselam da gelecek. Şam topraklar, Bilad-ı Şam denilen Şam topraklarına inecek. Sabah namazı vaktinde meleklerin arasında indirilecek. O ölmedi zaten. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ Onu öldürmediler ve asmadılar. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Ama onlara öyle gösterildi. Benzeri gösterildi. Benzerini öyle astılar. Onu öldürmediler. Öldüremediler. Ber rafa'ahu Allahu iley. Aksine Allah onu kendine yükseltti. Ölmedi. Hazreti Peygamber tekrar geleceğini ifade ediyor. Kıyamete yakın, İsa gelmeden diyor kıyamet kopmaz.
Bir ümmet ki başında ben varım, sonunda Hazreti İsa, ortasında Hazreti Mehdi.
Bu ümmet Allah hor eder mi? Üzülmeyin diyor. Bu günler geçecek. Efendimiz o zamandan bu zamana moral veriyor. Çünkü o kıyamete kadar peygamber. Bütün ümmetin peygamberi. Onun için sonraki Müslümanlara da moral vermesi gerekiyordu. Bize de moral vermesi gerekiyordu. İhtiyacımız var. Merak ediyoruz. Acaba ümmeti Muhammed ayağa kalkabilecek mi? Acaba tekrar diriliş gerçekleşebilecek mi? Yoksa böyle gidecek ve sonra kıyamet mi kopacak? Merak ediyoruz ve Resulullah bilgi veriyor. Allah'tan aldığı bilgiyi veriyor. Ve buyuruyor ki Hazreti İsa meleklerin arasında indirilecek. Müslümanlar kendi imamlarının arkasında sabah namazını kılmak üzereyken onu görünce İsa olduğunu anlayacaklar. Saçı ıslak gibi. Ama aslında ıslak değil. İki parça elbise giyecek. Ve onu görünce tanıyacaklar. Nice Müslümanlar Hazreti İsa'yı rüyasında zaten görmüştür. Görünce tanıyacaklar. Ve Müslümanların imamı diyecek ki, ya ruhallah, ey Allah'ın ruhu, Allah'ın kelimesi. Buyur namazı sen kıldır. Senin önüne geçilmez. O diyecek ki, siz Muhammed ümmeti birbirinize imamsınız. Allah size bu şerefi verdi. Bu senin cemaatindir. Geç sen namazı kıldır. Ve İsa da onun arkasında namaz kılacak. Sonra komuta Hazreti İsa'ya geçecek. Açın diyecek, caminin kapısını açılacak. Deccal 70 bin Yahudi ile karşıda görünecek. Deccal Hazreti İsa'yı görünce tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Müslümanlar zaten imamlarının arkasında Yahudilere karşı büyük bir savaşa hazırlanıyorlarken Hazreti İsa indirilecek. Tembel tembel otururlarken değil, ordu meydana getirmişler, cemaat olmuşlar ve Deccal'e karşı, Yahudilere karşı da savaş hazırlığı yapıyorlarken büyük komutan indirilecek. Büyük komutan asker toplamaya gelmeyecek. Askeri biz toplayacağız. Biz onun erleri olacağız, onbaşıları, çavuşları olacağız. Biz onun askeri olacağız. O büyük komutan olarak gelecek, komuta edecek. Ve açın diyecek kapıyı. Kapı açılacak. Deccal onu gördüğü zaman İsa olduğunu anlayacak. Tuzun suda eridiği gibi eriyecek, yani korkacak. Bitecek. Ve Hazreti İsa onu kovalayacak. Onu Lod'un doğu kapısında, şimdiki ifadeyle o zamanki Lod'un doğu kapısı, harita üzerinde yapılan inceleme sonucunda şimdiki İsrail'in Tel Aviv havaalanına denk gelmektedir. Hazreti Peygamber o zamandan haber veriyor. 1400 sene evvelden Deccal'in nerede yakalanacağı ve öldürüleceği haber veriliyor. İsa Aleyhisselam onu orada yakalayacak ve öldürecek. Ve bütün dağlar, taşlar, ağaçlar dile gelecek. Ey Müslüman, burada da bir Yahudi var, gel bunu da öldür. Siyonist Yahudiler, İslam düşmanı Yahudiler, kadınlar çocuklardan bahsedilmiyor. Hepsinin kökünün kurutulması değil mesele. İslam'a karşı savaş açmış olanlar saklanacaklar, saklanacak delik bulamayacaklar. Dağlar, taşlar dile gelecek. Gel bunu da burada bul, öldür diyecek. Hepsi öldürülecek, 70 bini kılıçtan geçirilecek. Sonra Hazreti İsa Aleyhisselam domuzu öldürecek, haçı da kıracak. Haçını kırmasının manası Hristiyanlığın bitmesidir. Çünkü Hristiyanlık bunun üzerine bina edilmiştir. Hazreti İsa çarmıha gerildi, bizim günahlarımız bağışlandı dediler. Böyle bir mantık üzerine bir din meydana getirdiler. Ne alakası var? Hazreti İsa çarmıha gerilmedi ama çarmıha gerilmiş olsaydı bile sizin günahlarınız neden bağışlansın? Bunun üzerine bir din meydana getirdiler. Böyle bir mantıkla, böylece ne farz var dinlerinde ne haram var. Madem ki İsa gelmiş, onların günahları namına çarmıha gerilmiş, artık onlar Amerika olabilir, İngiltere olabilir, zulmedebilir, zina edebilir, her tarafı sömürebilir, öldürebilir. Nasılsa Hazreti İsa onların namına çarmıha gerildi. Böyle bir anlayış tabii ki insanı zalim yapar, alçak yapar, namussuz yapar. Çarmıhı reddedecek, haçı kıracak. Ben çarmıha gerilmedim, yalancılar diyecek. Bu Hristiyanlığın bitirilmesidir. Ve benim dinimin de bir şeriatı vardı, hükümleri vardı, farzlar vardı, haramlar vardı. Domuz da haramdı, siz onu helal ettiniz diyecek. Domuzu öldürmekle bu mesajı verecek. Benim şeriatımı Pavloslar iptal ettiler. Ama benim dinimin de bir şeriatı vardı, haramları vardı diyecek. Onların yalanlarını yüzlerine vuracak. Böylece Hristiyanlık bitirilecek. Yahudiler öldürülecek, Hristiyanlık bitirilecek. Demek Yahudi olan muamele ile Hristiyanlara olan muamele arasında da fark var. Yahudi öldürülüyor, Hristiyanlık bitiriliyor. Neden? لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا insanların içerisinde iman edenlere, İslam'a karşı en şiddetli düşman olarak Yahudileri görürsün ve müşrikleri görürsün. Allah Azze ve Celle İslam'a en büyük düşmanın Yahudiler olduğunu açıkça ifade eder. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ İnsanların en şiddetlileri adaveten, düşmanlıkta en şiddetlileri olarak Yahudileri görürsünüz. O yüzden Hazreti İsa geldiğinde Yahudiler öldürülür, Hristiyanlar ise bitirilirler. Allah Resulü Konstantiniyye'de fethedilecek, Roma'da fethedilecek buyurmuştu. Hangisi önce ya Resulallah dediler? Heraklios'un şehri olan Konstantiniyye buyurdu. Ondan sonra da Roma dedi. Roma yani Vatikan. Vatikan yani Katolizm. Katoliklik Hristiyanlığın en büyük mezhebi, en büyük kolu ve Vatikan'ın bitirileceğini ifade ediyor. Bu hadisler Müslümanları pasifleştirir mi? Bu hadisleri inkar eden bazıları, bu hadislere güvenerek insanlar görevini yapmaz diyenler, böyle kendi kafalarına göre hadis inkar edenler, evvela hadlerini bilmelidirler. Muhaddis olmadıklarını hatırlatıyorum onlara. Allah'tan korksunlar. Muhaddis değildirler. Muhaddislerin kabul ettiği hadisleri kabul etmek zorundadırlar. Buharilerin, Müslümlerin rivayetini hangi gerekçeyle inkar ediyorlar? Böyle basit mantıklarla olur mu? Hadis inkarı böyle basit bir şey mi? Sen bu kafayla eğer bu hadisleri inkar ederken Müslümanları tembelliğe sevk eder, o yüzden bunları inkar edelim, bunlar görevini yapmaz, İsa'yı beklemeye başlarlar, Mehdi'yi beklerler dersen, buna dayanarak hadis inkar edersen, o zaman Kur'an'daki bazı ayetleri de inkar etmek zorunda kalırsın. Allah'ın yardımı yakın diyor mesela ayette. O zaman bunu da inkar et. Allah size yardım edecek, sizi galip getirecektir diyor. O zaman bekleyelim Allah bizi galip getirsin. Böyle diyen cahiller olacak diye, böyle düşünenler olacak diye ayetleri de mi inkar edeceksiniz? Bu hadisler tembelleştirmek için değil, ümitsizliği kaldırmak için. Bu hadisler bize oturun İsa'yı bekleyin demiyor. Tam tersini söylüyor. Diyor ki Müslümanlar bir araya gelecekler, ordular meydana getirecekler ve işte o zaman İsa indirilecek diyor. Tembel tembel oturun İsa'yı bekleyin demiyor. İsa'ya ordu hazırlayın diyor. Bu hadisler ümit veriyor, tembellik vermiyor. Ve ümidinizi kaybetmeyin diyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviriyoruz. Bir Müslümanlara veriyoruz, bir kafirlere. Kafirlere verdiğimiz zaman Müslümanların hatasından dolayı veriyoruz. Tembellik yaptıkları için, dünyaya daldıkları için gücü kuvveti kafire veriyoruz. Ama bundan dolayı morallerini bozmasınlar, yollarına devam etsinler. Allah ileride tekrar verecek diyor. Meselü ümmeti kel matar. Ümmetimin misali yağmura benzer. La yudra evvelu hayrun em ahiru. Bilinmez başı mı hayırlı yoksa sonu mu? Ümmetimin sonunda güzel günler gelecek demek istiyor. Yağmur gibidir benim ümmetim diyor. Evet, belki nesil olarak hiçbir zaman sahabe nesli bir daha gelmedi de gelmeyecek de, onlar kalitesinde bir nesil olmadı, olmayacak da, ama o zaman sayı azdı. Öyle bir durum olacak ki ümmetin sonunda Müslümanlar o kadar güçlenecek ki o günden bile daha güçlü olacak. Peygamberimiz Hazreti İsa Aleyhisselam geleceğini haber verirken öyle söylüyor. Hazreti İsa gelecek, 7 sene yeryüzünde kalacak.
adaletle hükmedecek, bolluk bereket olacak, zekat alacak adam kalmayacak.
Adalet olacak, bolluk ve bereket olacak. Adeta çeşmelerden bal akacak. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı tembel tembel bekleyelim diye değil, ümidimizi kaybetmeyelim ve bir dönem gerilediysek 1700'lerden 1800'lerden itibaren 2-3 asırdır halimiz kötüye gittiyse de buna bakıp da böyle gidecek zannetmesinler Müslümanlar. Allah Resulü o zaman oradan bize ışık tutuyor. Devam edin diyor yolunuza. Devam edin, devam edin ve bilin ki yağmur gibisiniz. İleride çoğalacaksınız, çoğalacaksınız, çoğalacaksınız. Belki sahabe kadar kaliteli olmayacaksınız ama sahabe döneminden çok daha fazla güçleneceksiniz. Dünyaya hakim olacaksınız. Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak li yuzhirehu ale'd-dîni kulli. O Allah ki peygamberini hidayetle ve hak din ile göndermiştir. Bütün dinlere o dini üstün kılmak ve kendi dinini hakim kılmak için, zafere ulaştırmak için, bütün dünyada İslam'ı hakim kılmak için. Allah da haber veriyor, o günler gelecek diyor. Bütün dinlere hakim olacaksınız. İstanbul fethedilecek dedi, edilmedi mi? O halde Roma da fethedilecek. Yahudiler öldürülecek diyor. Onların saltanatı bitirilecek. Deccal da onlardan ve Deccal öldürülecek. Onunla beraber olanlar da öldürülecek. Bunlar Müslümanlara moraldir. Ancak tembel tembel oturmak anlaşılmamalıdır bunlardan elbette. Son olarak şunu ifade ederek bitireyim. Bugün ne yapabiliriz diyorlar bazı kimseler. Belki biraz sonra onu soranlar da olacaktır. Filistin için ne yapabiliriz? Tek tabi Filistin değil mesela. Suriye hali daha berbat. Irak daha berbat. Afganistan daha berbat. Bütün Orta Doğu kan revan. Bir tek Filistin değil tabii ki meselemiz. Ama hepsinin arkasında İsrail, Avrupa ve Amerika olduğu için hangisini konuşsanız zaten aynı meseleyi konuşmuş oluyorsunuz. Çünkü hepsinin arkasında aynı güç var. Neyi konuşursanız konuşun, aynı kafiri konuşmak zorundasınız. Ne yapabiliriz diyorlar. Bunu soranlar eğer samimi olarak soruyorlarsa ben onlara diyorum ki bulunduğunuz yerde güçlenmelisiniz. Her memlekette Müslümanlar, kitap okuyanlar, Kur'an okuyanlar, Kur'an'ın mesajını anlamış olanlar, anlatanlar güçlensinler, güçlensinler, güçlensinler. Gece gündüz çalışsınlar. Bu zamanda rahat yaşamak caiz olamaz. Rahat sizi rahatsız etsin. Milyonlarca insanı kazanmalıyız. Filistin'e yardım etmek mi istiyorsun? Irak'a, Afganistan'a, Suriye'ye. Bir şey yapamazsın bu halinle. Ama onlarca milyon olursak, devletlerimiz üzerinde tesirimiz olursa, o devletler o Müslüman kitlelerin emrinde çalışmaya başlarlarsa, hükümetler halklarının, dinlerinin dediğini yapmak zorunda kalırlarsa, işte o zaman İsrail kaçacak delik bulamayacak. Yapılması gereken Türkiye'dekiler Türkiye'de, Suriye'dekiler Suriye'de, Mısır'dakiler Mısır'da. Herkes kendi bulunduğu topraklarda güçlenmeli, güçlenmeli, güçlenmeli.
onlarca milyon olmalı. Peygamberi bir hareket modeli izlemeli. Peygamberi bir eğitim modeli izlemeli. Onlarca milyonu eğitmeli, eğitmeli, eğitmeli.
O zaman hükümetler üzerinde baskı yapabilecekler. O zaman bu kadar şuurlu, kitap okuyan, Kur'an okuyan insanları kafir de dikkate almak zorunda kalacak. Vallahi kaçacak delik de bulamayacak. Bir şeyler yapmak isteyenler, Filistin'e ne yapabilirim diyenler,
burada senin güçlenmen Filistin'e destektir. Irak'a destektir, Mısır'a destektir, Afganistan'a destektir.
Sadece oraya göndereceğin 3-5 kuruş para değil mesele. 3-5 tır malzeme göndersen ne olur ki?
3-5 gemi göndersen ne olur ki? Göndermeyelim demiyorum, ha yanlış anlamayın.
O ayrı bir şey.
Yine göndersin Müslümanlar. Yine kardeşliklerini ispat etsin, göstersinler. Ama meselenin gerçek çözümü bu değil. Herkes kendi bulunduğu yerde güçlenmelidir. Büyük bir güce ulaşmalıyız. Hiç kimse kendi evinde oturmamalıdır. Oturmanın zamanı değildir. Öğreneceksin, öğreteceksin. Kapı kapı gezeceksin.
Başka türlü uyuyanları uyandıramayız.
Bu kadar uyuyanımız varken bunun gibi olaylar bitmez.
Uyandıranların çoğalması lazımdır. Milyonca, 1 milyon, 2 milyon İslam davetçisi lazım.
Her yerde konuşan milyonlar lazım.
Onlarca milyonu başka türlü nasıl uyandıracağız?
1,5 milyar İslam alemini nasıl uyandıracağız?
Allah Azze ve Celle şu mübarek Ramazan ayı içerisinde bu zulmü başlatan İsrail'i ve arkasındaki Avrupa'yı ve Amerika'yı kahru perişan eylesin.
Ya Rabbi onları destekleyenleri kahru perişan eylem. Ya Rabbi Müslümanlara güç kuvvet ver. Ya Rabbi Müslümanların cesaretini arttır. Ya Rabbi Müslümanların içindeki hain devletleri, hain başbakanları, hain kralları da kahru perişan eylem. Ya Rabbi bütün Orta Doğu'da uyanışın gerçekleşmesini nasip eylem. Ya Rabbi onları ve onların destekçilerini, onların kalplerine korku sal. Ya Rabbi onların kalplerine korku sal. Ya Rabbi Müslümanların kalplerine cesaret koy. Ya Rabbi sadece ve sadece onları değil, onların arkasındaki güçleri de kahru perişan eylem. Müslümanları uyandırmaya çalışan Müslümanlara yardım eylem. Ya Rabbi Müslümanların ayağa kalkabilmesi için onlara sen yön ver. Bizi bize bırakma. Hareketlerimizi sen yönlendir. Ya Rabbi günahlarımızı affı mağfiret eyle. Kusurlarımızı affeyle. Bu başımıza gelenleri günahlarımıza kefaret olarak kabul eyle. Ya Rabbi bu kadar şehit verdiğimiz yeter. Ya Rabbi bu kadar kefaret ödediğimiz yeter. Ya Rabbi artık günahımızı bağışla. Ya Rabbi artık Müslümanları uyandır. Lillahi Teala'l-Fatiha.